Ayrım 26. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 237. İki kafadar birkaç dakika boyunca çalışarak çapa ilmiği düğümünü 3 halatla daha tekrarladılar. İşleri bittiğinde yaşlı ağaç yarı ipekten yapılma gergin kurdelelerle adam akıllı süslenmişe benziyordu. Yedek halat kangallarını bir kenara bıraktılar. İki genç adam bunun ardından uzun frak ceketlerinden ve yeleklerinden sıyrılarak demir halkalarla bezeli kalın deri kemerlerini meydana çıkardı. Kemerler Kamur'un sağduyulu hırsızları tarafından kullanılan özel imal edilmiş tırmanma koşullarına pek benzemiyordu. Bunlar aslen denizcilik kökenliydi ve gemi sahiplerinin biraz para harcayacak kadar sıhhatlerine değer verdikleri mutlu denizciler tarafından kullanılırlardı. Jean ile Locke onları ucuza satılırken bulmuş ve bu sayede de Talverrar'ın yeraltı dünyasında bir çift kemer üretebilecek fakat aynı zamanda alışverişi hatırlamayacak biriyle anlaşma derdinden kurtulmuşlardı. Vurgun gerçekleşene kadar Requi'nin bilmemesinin daha iyi olacağı birkaç şey vardı. Tamam öyleyse işte indiricin. Jean dostuna ağırca bir demir parçası uzattı. 8 şeklindeki demirin bir kenarı diğerinden daha büyüktü ve ortasından kalın bir çubuk geçiyordu. Aynı aletten bir tane de kendisinde vardı. Jean onları birkaç hafta önce Talverrar'ın İstriyan hilalindeki bir demirciye yaptırmıştı.
İlk önce seni donatalım. Önce aslı sonra yedeği.
Locke indiricisini belindeki koşumun halkalarından birine taktı ve ağaca bağlı yarı ipek halatlardan birini onun içinden geçirdi. Halatın diğer ucunu boşta bırakıp uçurumun kenarına doğru fırlattı. Sonra da ikinci bir halatı diğer kalçasındaki koşum halkasına sıkıca bağladı. Kamor'da işe çıkan çoğu hırsız çıplak dans eder, yani ana halatın kopması halinde devreye girecek bir yedeğin ilave güvendiğinden yoksun çalışırdı. Fakat Locke ile Jean bugünkü talim seansının güvenli ve sıkıcı geçmesi konusunda son derece hemfikirdiler. Jean'ı da benzer bir şekilde donatmaları birkaç dakika sürdü. İşleri bittiğinde her ikisi de ikişer halatla birer ağaca bağlıydılar ve tıpkı bir çift kuklayı andırıyorlardı. İki hırsızın üzerinde tünikleri, pantolonları, arazi çizmeleri ve deri eldivenleri dışında başka bir şey yoktu. Jean yine de okuma gözlüğünü takmak için biraz durakladı.
Tamamdır dedi iri yarı adam. Bir ipten sarkmak için güzel bir gün gibi gözüküyor. Toprağa veda etmeden önce bir dua etmek ister misin?
Madrabaz bekçi dedi Locke. İnsanlar aptaldır. Bizi kendimizden koru. Korumayacaksan da bırak sonumuz hızlı ve acısız gelsin.
Ağzına sağlık. Jean derin bir nefes aldı. Çılgınlığa üçe kadar sayınca mı başlıyoruz?
Üçe kadar sayınca. Kangal halindeki ana halatlarını tutup boştaki uçlarını uçurumdan aşağıya attılar. Halatlar aşağı düşerken hafif bir tıslamayla boşaldı.
Bir dedi Locke. İki dedi Jean. Üç dediler birlikte. Ardından uçuruma doğru koştular ve bağırarak kendilerini boşluğa bıraktılar.
Çok kısa bir anlığına midesi ve puslu gri gökyüzü birlikte parende atar gibi göründü Locke'ye. Sonra halat gerildi ve uçurumun kayalık yüzeyi genç adamın yeğleyeceğinden çok daha hızlı bir şekilde üzerine hücum etti. Bacaklarını kaldıran Locke bedenini tıpkı bir insan sarkacı gibi savurdu. Ayaklarını uçurumun ağzının yaklaşık 2,5 metre altındaki kayalık duvara vurdu ve dizlerini kırarak darbenin etkisini bir nebze de olsa azaltmaya çalıştı. En azından bu kadarını hatırlayabiliyordu. Jean aşağı yukarı 1 metre aşağısında daha sert bir pat sesiyle çarptı kayalara.
Heh dedi Locke. Kalp atışları rüzgarın fısıltısıyla boy ölçüşebilecek kadar yüksek bir sesle kulaklarında zonklarken. İşini bilen bir halat eğricisi bulup bulmadığımızı sınamanın daha kolay bir yolu olmalı Jean.
Of, Jean halatını iki eliyle birden kavrayarak ayaklarını hafifçe kıpırdattı. Kullandıkları indiriciler yavaşlamak ya da tamamen durmak istediklerinde halata yeterince sürtünme uygulamalarını kolaylaştırıyordu.
Bu küçük aletler çocukken onlara öğretilen yöntemlere kıyasla hatırı sayılır bir gelişmeydi. Her ne kadar bir halattan aşağı kayarken tıpkı eskiden olduğu gibi kendi bedenlerini kullanarak sürtünme yaratabileceklerinden şüphe duymasalar da dikkatsiz ya da talihsiz olmaları halinde o tarz bir yaklaşımın erkeklik anatomisinin çıkıntı yapan malum bir bölümünü aşındırması işten bile değildi. Kısa bir süre boyunca buğulu bulutlar başlarının üzerinden geçip giderken ayakları kayalık yüzeye dayalı vaziyette öylece asılı durarak yeni konumlarının tadını çıkardılar. Altlarında sallanan halatlar yere kadar olan mesafenin ancak yarısına erişiyordu. Ama zaten bugün oraya kadar inmek gibi bir niyetleri de yoktu. İleriki talim seanslarında daha uzun inişler üzerinde çalışmak için bol bol zamanları olacaktı. ''Biliyor musun?'' dedi Loki. ''İtiraf etmeliyim ki planın sonuna kadar güvenmediğim tek kısmı buydu. Böyle bir yükseklikten sarkmayı kafanda canlandırmak, seninle Aza Guilla arasında sadece iki halat varken gidip bir uçurumdan aşağı atlamaktan çok daha kolay.''
''Halatlar ve uçurumlar hiç sorun değil.'' dedi Can. ''Asıl etobur güvercinlere karşı uyanık olmalıyız.''
''Of sen, aç da kendi götünle dalga geç.''
''Ciddiyim, korkudan ödüm patlıyor. Gözümü açık tutacağım. Yoksa bu hayatta hissedeceğimiz son şey korkunç bir gagalanmanın.''
''Jean, yedek halatın sana ağırlık yapıyor olmalı. Dur da onu senin için kesivereyim.'' Birkaç dakika boyunca birbirlerini şaka yollu tekmeleyip iteklediler. Loki kendisine nazaran çok daha güçlü ve cüsseli olan Jean'la boy ölçüşebilmek için çevikliğinden faydalanmaya çalıştıysa da günün galibi kuvvet ve cüsse olacak gibi görünüyordu. O nedenle işi fazla uzatmayıp sahiden de iniş talimi yapmaya başlamalarının yerinde olacağını önerdi.
''Pekala dedi Can, haydi yavaşça 1,5-2 metre kadar alçalıp benim işaretimle duralım, tamam mı?''
Her ikisi de gergin vaziyetteki ana halatını kavradı ve indiricilerindeki gerilimin birazını serbest bıraktı. Yavaşça ve sarsıntısızca 2 metre kadar indiklerinde Can ''Dur!'' diye bağırdı.
''Fena değil'' dedi Loki. ''İnsan işin özünü çabucak hatırlayıveriyor sanki, değil mi?''
''Sanırım öyle.''
''Vahiy evindeki kısa tatilimden döndükten sonra böyle şeylere hiç heves duymaz olmuştum. Bu benden çok sana ve Sansa'lara göreydi. Ve ah tabii ki Sabeta'ya.''
''Evet'' dedi Loki özlemle. ''Evet, Sabeta öyle deliydi ki, öyle deli ve öyle hoş. Onu tırmanırken seyretmeye bayılırdım. Halatlardan hoşlanmazdı. Direkt çizmelerini çıkarıp saçlarını açardı. Hatta bazen eldiven bile takmazdı. Sadece pantolonu ve bluzuyla ve ben de öylece durup...
''Hipnotize olurdun'' dedi Jean, ''dona kalırdın. Hey, o zamanlar benim gözlerim de sağlamdı Loki.''
''Heh, herhalde her şey apaçık ortadaydı tanrılar aşkına.''
Loki dostuna bakıp tedirgin bir kahkaha attı.
''Şu halime bak, onun bahsini kendi ağzımla açıyorum, duy da inanma.'' Yüz ifadesi yavaşça kurnaz bir hal aldı. ''Seninle aramız iyi mi Jean? Yani eski samimiyetimize döndük mü?''
''Yahu pis bir ölümden 25 metre yukarıda beraberce asılı duruyoruz değil mi? Hoşlanmadığım insanlarla böyle şeyler yapmam.''
''Bak bunu duymak güzel.
Ve evet aramız...''
''Beyler aşağıya selamlar.''
Kaba bir taş ratınısı taşıyan verrarlı bir sesti bu. Loki ve Jean şaşkınlıkla yukarı baktıklarında ellerini beline dayamış, bulutlu gökyüzünün önündeki bir silüetten ibaret olan bir adamın uçurumun kenarında dikildiğini gördüler. Eski püskü bir pelerin giyiyordu ve kapüşonunu başına geçirmişti.
''Şey, yukarıya da selam'' dedi Loki.
''Biraz spor yapmak için güzel bir gün değil mi?''
''Biz de aynen öyle düşündük.'' diye bağırdı Jean.
''Sahiden de öyle vallahi. Üstelik buraya birbirinden güzel ceketler ve yelekler bırakmışsınız. Hoşuma gitmesine gittiler de ceplerinde hiç kese yok.''
''Tabii ki olmayacak. Bizi budalamışsa...
''Hey hadi ama lütfen eşyalarımızı kurcalama.'' dedi Jean.
İki kafadar sanki sözsüz bir işaretle anlaşmışçasına aynı anda kayalara tutunup mümkün olan en hızlı şekilde elleriyle ayaklarını sıkıca koyabilecekleri çıkıntılar buldular.
Niyeymiş, o kadar güzeller ki, beyler, kendimi adeta onlara doğru çekiliyormuş gibi hissediyorum.
Eğer orada biraz beklersen, dedi Locke tırmanmaya hazırlanarak, birimiz birkaç dakika içinde yanına gelmiş oluruz. O zaman bu meseleyi medeni insanlar gibi konuşabileceğimizden eminim.
Sizin için bir mahsuru yoksa orada kalmanızı yeğlerim beyler.
Adam hafifçe kıpırdandı ve sağ elinde bir nacak belirdi.
Ceketlerinizin yanında bu güzelim balta çiftini de bırakmışsınız. Hiç fena değiller. Bunun gibi bir şeyi daha önce hiç görmemiştim.
Çok naziksin, diye bağırdı Locke.
Hay lanet olsun, diye mırıldandı Jean.
Lakin faytonumuzun başında bekleyen adamımızın yakında bizi kontrol etmeye geleceğini belirtmeden edemeyeceğim, diye devam etti Locke. Üstelik arbaleti de yanında olacak.
Ah, az önce kafasına bir taşla vurup bayılttığım herifi mi kastediyorsunuz beyim? Onu bulduğumda maalesef sarhoştu.
Sana inanmıyorum. Ona o kadar bira vermemiştik.
Kusura bakmayın ama kendisi o kadar da erkek değildi beyler. Çıtı pıtı bir şeydi, bilmem anlatabildim mi? Her neyse, zaten şu anda mışıl mışıl uyuyor. Hem yanında arbalet falan da yoktu, kontrol ettim.
Eh, umarım denediğimiz için bizi suçlamazsın, dedi Locke.
Suçlamıyorum. Hem de hiç iyi denemeydi, hatta oldukça inandırıcıydı. Ama kusuruma bakmazsanız beni asıl ilgilendiren şey keselerinizin yeri.
Güvenli bir şekilde yanımızdalar, dedi Locke. Keselerimizi teslim etmeye ikna edilebiliriz. Ama onları istiyorsan önce yukarı çıkmamıza yardım etmelisin.
Bakın, ben o konuda farklı düşünüyorum, dedi yabancı. Artık keselerinizin üstünüzde olduğunu bildiğime göre sanırım sizi aşağıya düşürüp onları rahatça toplamak daha kolay olur.
Göründüğünden çok daha iyi bir kaya tırmanıcısı değilsen, dedi Jean. Ufacık keselerimiz için ta buralara kadar inip çıkman hiç de kolay olmayacak.
Üstelik sahiden de ufacıklar, dedi Locke. Kaya tırmanma keselerimiz ağırlık yapmamaları için özel olarak üretildiler. İçlerinde neredeyse hiçbir şey yok.
Galiba hiçbir şeyin ne olduğu konusunda farklı fikirlere sahibiz. Hem tırmanmam da gerekmiyor, dedi yabancı. Nereye gittiğinizi bildiğiniz takdirde o vadiye inmenin daha kolay yolları da vardır.
Ah, aptallık etme, dedi Jean. Bazı halatlar yarı ipek, onları kesmen biraz zaman alır. Bizim yukarı tırmanmamızdan daha uzun süreceği kesin.
Muhtemelen, dedi pelerinli adam.
Ama ben hala yukarıdayım, değil mi? Gerekirse sizi uçurumun kayalarına vura vura kafa taslarınızı çorba kasesine çevirebilirim. Bakın bakalım, dediğimi yapıyor muyum?
İyi ama burada kalırsak zaten ölürüz. Yukarı çıkıp dövüşerek can vermeyi yeğleriz, dedi Locke.
Nasıl istiyorsanız öyle yapın beyim. Kusura bakmayın ama tüm bu muhabbet dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor. O yüzden artık halatları kesmeye başlıyorum. Yerinizde olsam orada kalır ve sessiz sedasız geberip giderim.
Ya tabii, seni gidi sefil itoğlu it seni, diye bağırdı Locke. Bir uçurumdan sarkan çaresiz insanları 3 yaşındaki bir çocuk bile öldürebilir. Eskiden haydut dediğin karşımıza dikilip kazandığı parayı hak edecek kadar taşşaklı olurdu.
Oradan bakınca neye benziyorsun beyim? Dürüst bir esnafa mı? Kolumda lonca dövmesi mi görüyorsunuz?
Adam diz çöküp canın nacağıyla bir şeyi kesmeye koyuldu.
Sizi o aşağıdaki kayalara düşürüp cılkınızı çıkarmak bence kazandığım parayı hak etmenin iyi bir yolu. Hatta böyle kaba saba konuşmaya devam ettiğiniz için daha bile iyi.
Sen alçak herifin tekisin, diye aykırdı Locke. Ürkek bir köpeksin. Yalnızca açgözlülüğüyle değil, korkaklığıyla da lanetlenmeyi hak eden biri. Tanrılar haysiyetsizlerin suratına tükürürler. Gideceğin cehennem soğuk ve karanlık olacak.
Ben ağzıma kadar haysiyetle doluyum beyim. Hem de tıka basa. Hepsini de boş midem ile büzüşük beyaz kıçım arasında tutuyorum. Kıçımdan bahsetmişken isterseniz gelip onu öpebilirsiniz.
Tamam tamam, dedi Locke. Sadece fevri davranmaya kışkırtılabilir misin diye görmek istedim.
Soğukkanlılığını tebrik ederim ama bizi yukarı çekip fidye karşılığında rehin tutmak şüphesiz senin için çok daha karlı olacaktır.
Biz önemli insanlarız, dedi Jean.
Zengin ve önemli dostları olan insanlar. Niye bizi esir alıp mektup yoluyla fidye istemiyorsun?
Eh dedi adam, öyle bir şey yapabilmek için evvela okuma yazma bilmem lazım.
Fidye talebini senin adına yazmaktan mutluluk duyarız.
Öyle bir şeyi nasıl yapabileceğimizi düşünemiyorum. Mektuba ne isterseniz yazabilirsiniz, değil mi? Mesela altın yerine inzibat ve asker isteyebilirsiniz. Bilmem anlatabildim mi? Okuma yazma bilmiyorum dedim. Kafamın solucan siliğiyle dolu olduğunu değil.
Hey dur, kesmeyi bırak. Jean kendini bir adım daha yukarı çekti ve yerini korumak için halatını indiriciyle sabitledi.
Kesmeyi bırak, sana ciddi bir sorun var.
Neymiş o? Sen nereden çıktın böyle?
Bu civardan, oradan buradan. Aslen anamın rahminden dedi adam halatı kesmeye devam ederken.
Hayır öyle değil, demek istediğim bu uçurumu tırmanıcılara karşı sürekli gözleyip gözlemediğindi. Buraya pusu kurbana değecek kadar çok gelen giden olması imkansız.
Ah zaten o kadar çok gelen giden olmuyor beyim. Daha önce sizin gibilere hiç rastlamadım. Beni öyle meraklandırdınız ki buraya kadar gelip bir göz atmaya karar verdim. İyi ki de gelmişim.
Nacak tekrar inip kalktı.
Hayır, genellikle ormanlarda, bazen de tepelerde saklanıp yolları gözetlerim.
Tek başına mı?
Tek başıma olmasaydım halatlarınızı daha hızlı keserdim, değil mi?
Yani yolları gözetliyorsun, soyacak fayton falan mı arıyorsun?
Çoğunlukla.
Bir yayın veya arbaletin var mı?
Maalesef hayır. Eşyalarınızı satıp yeteri kadar para kazanırsam belki bir tane alırım.
Yani tek başına ormanda saklanıyor ve gerçek bir silahın olmadan faytonları pusuya düşürmeye mi çalışıyorsun?
Eh dedi adam biraz tereddüt ederek, epeydir bir tane düşüremedim ama bugün şanslı günüm, değil mi?
Ona ne şüphe, madrabaz bekçi aşkına dünyadaki en berbat eşkıya sen olmalısın.
Ne dedin?
Dedi ki diye lafa karıştı Locke, engin tecrübelerine dayanarak senin bu dünyadaki...
Hayır ondan önce.
Madrabaz bekçinin adını andı dedi Locke, bunun senin için bir anlamı var mı?
Bizler aynı cemiyetin üyeleriyiz dostum. Veli Nimet, hırsız gözetir, isimsiz 13. Senin, bizim ve hayatın dolan başlı yollarında yürüyen herkesin hamisi. Aslına bakarsan biz madrabaz bekçinin kutsal hizmetkarlarıyız. Aramızda husumet çıkmasına ve bizi aşağı düşürmene hiç gerek yok.
Ah pekala var dedi adam hararetle, artık sizi kesinlikle düşüreceğim.
Ne? Niye ki? Kahrolası birer kafirsiniz de ondan. 13. diye bir şey yok. 12'li dışında hiçbir şey yok. İşte o kadar. Verrar'a da bir iki defa uğradığım oldu. Çetelerdeki arkadaşlar bana şu 13.'den bahsetmeye kalktılar ama yutmadım. Ben öyle yetiştirilmedim. O yüzden düşmeye hazırlanın çocuklar.
Adam yarı ipek halatları hışımla kesmeye devam etti.
Kahretsin herifi yedek halatlara dolamaya çalışalım mı diye sordu sallanarak dostunun yanına gelen Jean.
Alçak fakat ivedi bir sesle. Locke başıyla onayladı. İki hırsız yedek halatlarının kendi taraflarındaki ucunu tuttu, yukarıya baktı ve Jean'ın fısıldayarak verdiği sinyalle birlikte aşağı doğru sertçe asıldı. Kurdukları tuzağa etkili denemezdi çünkü halatlar gevşek ve uçurumun üstünde toplanmış haldeydi. Adam başını eğerek ve ayaklarının dibine baktı, sıçrayarak geri çekildi ve her bir yedek halatın 2,5-3 metresi uçurumdan aşağı kayarken yana çekildi.
Ah, kusura bakmayın beyler ama bundan daha iyisini yapmanız gerekiyor.
Adam ahengsiz bir ıslık tutturarak görüş alanlarından çıktı ve halatları kesmeye kaldığı yerden devam etti. Çok geçmeden muzafferane bir çığlık attı ve Loki'nin yedek halatının yukarıda kalan kısmı uçurumdan aşağı düştü. Halatın ucu hızla yanından geçerken genç adam yüzünü sakındı, artık kemerinden başlayarak boşlukta asılı duruyordu ve tiftik tiftik olmuş ucu hala güvenli denemeyecek kadar yerden yüksekteydi.
''Hassiktir'' dedi Locke. ''Jean beni dinle, yapmamız gereken şey şu. Herif şimdi benim ana halatımı kesecektir. Gel kol kola girelim, seni ana halatından aşağı kaydırırım ve benimkinin geriye kalanını onun ucuna bağlarım. Bu da bizi muhtemelen yerin 6 metre yakınına kadar indirir.''
Yedek halatımı yukarı çekip onu da diğer ikisinin ucuna bağladım mı toprağa ulaşabiliriz.
Bu dediğin yukarıdaki götoşun halatları ne kadar süratle kestiğine bağlı. Yeterince hızlı düğüm atabileceğini düşünüyor musun?
Sanırım başka bir seçeneğim yok. En azından ellerim bu işin altından kalkabilirmiş gibi geliyor. Tekini bile bağlayabilsem 6 metrelik bir düşüş 24 metrelikten iyidir.
O sırada tepelerinde hafif bir gök gürültüsü duyuldu. Loke ile Jean tam kafalarını kaldırdıkları anda yağmurun ilk birkaç damlasını suratlarında hissettiler.
''Bu halatlardan başka birileri sarkıyor olsaydı tüm bu olanları komik bulabilirdim.'' dedi Loke.
''Ne yalan söyleyeyim, elimden gelse şansımı seni şu güvercinlerden yana denemeyi yeğlerdim.'' dedi Jean. ''Kahretsin, habis bacıları yukarıda bıraktığım için üzgünüm Loke.''
''Vena Porta aşkına Dinti'yi onları yanına alacaktın ki, özür dilemeni gerektiren bir şey yok.''
''Aslında deneyebileceğin başka bir şey olabilir.'' dedi Jean. ''Yeninde taşıdığın şu bıçak hala yanında mı?''
''Evet ama çizmemde.''
Yağmur artık epeyce şiddetli yağıyor, tüniklerini sırılsıklam etmekle kalmayıp halatlarını da ıslatıyordu. İnce giysileri ve sert esinti sebebiyle hava olduğundan daha soğukmuş gibi geliyordu.
''Ya seninki?''
Yanımda. Loke dostunun sağ elinde bir metal parıltısı gördü.
Seninki fırlatmaya elverişli mi?
Kahretsin ki hayır, kusura bakma.
Sorun değil, onu yedekte tut öyleyse ve bizim için içinden dua et.
Jean gözlüğünü çıkarıp tüneyinin yakasına takmak maksadıyla duraksadı, sonra da sesini yükseltti.
Hey koyun sevici, sana iki çift lafım var.
''Konuşmamızın sona erdiğini sanıyordum.'' diye geldi adamın sesi uçurumun tepesinden.
''Ona ne şüphe. Bahse varım, bu kadar kısa sürede bu kadar çok kelime kullanmak beynini limon gibi sıkıyordur değil mi? Seni kahrolasıca bir pencereden dışarı atsam yerin hangi tarafta olduğunu bulacak kadar bile aklın yok. Beni dinliyor musun? Papuçlarını ve pantolonunu çıkarmadan 21'e kadar sayamazsın bile.'' Hamam böceği bokunun altını görebilmek için kafanı kaldırman gerekir. Bağırıp çağırmanın bir faydası oluyor mu? Bana kalırsa böyle bir zamanda o işe yaramaz. 13'üncünüze dua etmeniz gerekir. Ama ben ne bilirim ki? Sonuçta ben sizin o ensesi kalın falan tozer midir nedir onlardan biri değilim.
Bizi niye öldürmemen gerektiğini bilmek istiyor musun? Niye o vadinin dibine çakılmamıza izin vermemen gerektiğini?
Jean bir yandan avazı çıktığı kadar bağırırken bir yandan da ayaklarını uçurumun kayalık yüzeyine daha sıkı basıyor ve sağ kolunu geriyordu.
Yukarıda gök gürledi. Bunu görüyor musun seni salak? Elimde ne olduğunu görüyor musun? Hayatında sadece bir kez karşılaşacağım bir şey. Asla unutmayacağım bir şey.
26. ayrımın sonu. Sayfa 246.